Ayrım 15. Hava kurşun gibi ağır. Hıfzı Topuz. Sayfa 181. Ali Naci Karacan, Ahmet Emin Yalman ve Bala ile buluşma. Nazım yıllardır hapisteydi. Şiirleri ve yazıları hiçbir yerde çıkmıyordu. Ama o kafeste bir kartal gibiydi. Milli Eğitim kurucusu Ali Naci Karacan, o yıllarda Avrupa'dan geri dönmüş ve bir toplantıda şöyle demişti. Nazım Hikmet, Avrupa'da tanınan biricik uluslararası şöhretimizdir. Mecmualar, gazeteler onun resimlerini ve eserlerini basıyor. Türk olduğumuzu söyleyince bizden onu soruyorlar. Nazım'ın bunların hiçbirinden haberi yoktu. Duyunca çok mutlu oluyordu. Ahmet Emin Yalman da Nazım'ı unutmamıştı. Bir gün onu görmek için cezaevine gitti. Yalman yaşlanmıştı. Nazım ilk bakışta onu tanıyamadı. Müdürün odasında 10 dakika kadar görüştüler. Yalman, Nazım'a haksız yere hapiste yattığından dolayı çok üzgün olduğunu belirttikten sonra şöyle dedi. Size yapılan haksızlığı belirterek gazetecilik ve vatandaşlık görevimi yapmam gerekirdi. Yapamadığım için çok mahcubum. Bu sözler Nazım'ı hiç heyecanlandırmadı. Onunla tartışmak istemedi, içi karardı ve biraz da içerledi. Şimdiye kadar aklınız neredeydi diyecek oldu ama sustu. Teşekkür etti ve izin isteyip koğuşa döndü. 2 yıl sonra Yalman tekrar cezaevine geldi. Yine müdürün odasında karşılaştılar. Emin Bey yine üzüntüsünü anlatmaya kalkınca Nazım kendini tutamadı ve şöyle dedi. Emin Bey, Bulgar papazlarına, Macar kardinallerine gösterdiğiniz ilgiyi neden şimdiye kadar memleketimizde zulüm görenlere, zindanlarda inleyenlere karşı göstermediniz? Papazlar, kardinaller hapsedildiler diye Ortodoksluğunuz, Katolikliğiniz tutar. Sütun sütun gözyaşı dökersiniz. Biraz da Türklüğünüz tutsa da 12 yıldır haksız, kanunsuz yere hapislerde çürüyen yurttaşlarımızı düşünseniz. Artık çok geç değil mi? Elinizde koca bir gazete var. Dilediğinizi yazıyorsunuz. Celal Bayar'la, Menderes'le, hükümetin bütün ileri gelenleriyle, CHP liderleriyle sık sık görüşüyorsunuz. Neden bizim uğradığımız haksızlığı onlara duyurmadınız? Onlar bunu bilmiyorlar mı? Biliyorlar elbette. Siz de böylelikle suç ortağı olmadınız mı? Emin Bey, Nazım'ı dinlerken kafasını sallıyordu. Bir ara, Nazım Bey, dedi. Sovyetler sizin için pul çıkarmış. Bulgarlar Türk mekteplerine sizin adınızı vermiş. Bakın sizi nasıl kullanıyorlar. Nazım'ın kan beynine sıçramıştı. Emin Bey, dedi. Bunlardan benim hiç haberim olmadı. Fakat böyle bir şey olmuşsa ben ne yapayım? Eğer doğruysa, bizim posta idaresi ibret alsın da çoktan yapılması gerekeni yapsın. Yalman kıpkırmızı oldu. Cezaevinde böyle bir zılgıt yiyeceğini hiç düşünmemişti. Nazım hak vermiyor da değildi ama söyleyecek söz bulamıyordu. Sanki dili tutulmuştu. Müdürden izin isteyerek koltuğundan kalktı. Müdür de özür dileyerek onu kapıya kadar geçirdi. Nazım ise içini boşaltmanın mutluluğu içindeydi. 1945 yılının son günlerinde Nazım'ı şaşırtan bir olay, Vala'nın eşi Müzeher'den ufak bir hediye sandığının gelmesi oldu. Belli ki bu sandığı gönderen Vala'ydı ama yükü ambara Müzeher götürmüş, İrsaliye'ye onun adı yazılmıştı. Sandık balık pazarında ünlü bir mezeciden alınmıştı. İçi sucuk, pastırma, lakarda, çiroz, yaprak dolması, salam, sosis, fındık, fıstık, çizik zeytin, kaşar peyniri, helva, lokum gibi şeylerle doluydu. Bu hediyeler bir barış mesajı niteliğindeydi. İki arkadaşın arası uzun süredir açıktı. Nazım, siyasal eğilimleri ve oportünistliği dolayısıyla Vala'ya küsmüştü. Uzun yıllardır birbirlerini görmüyorlardı. Vala bir ara 1938 Nisan'ında eski dostuna Ankara cezaevine ufak bir para yollamayı da düşünmüş, hatta bunu bazı yakınlarına da söylemişti. Onun bu niyetini duyurduklarında Nazım bunu hayretle karşılamıştı. Bu para eline ulaşsa hiç de bunu geri çevirecek durumda değildi. Nazım kin tutmazdı. Vala'nın bu davranışı belki de o zaman barışmalarına vesile olabilirdi. Ama Vala ondan çekindiği için bu parayı gönderemedi. 1,5-2 yıl önce de Nazım'ın cezaevinden yine takma adla akşama köşe yazıları yazacağı yolunda söylentiler çıkmıştı. Ama Nazım, Vala'lı Vala'sız, Necmettin Sadak Bey'in gazetesine açlıktan öleceğimi bilsem yazı yazmam demişti. Demek ki Vala ile asla aynı gazetede çalışmak niyetinde değildi. Vala'lar 1945 Aralık ayında bir akşam Sertel'lerin Moda'da denize bakan evlerinde birkaç yakın dostlarıyla birlikte ufak ufak demleniyorlardı. Söz Nazım'dan açıldı. Evdekilerin hepsi Nazım'ın yakın dostuydu. Nazım'dan şiirler okudular. Bala'ya sen çoğunu ezbere bilirsin, okusana diye tutturdular. Bala da onun sesini taklit ederek gür bir tonla şiirler okudu. Bu bir özlem gecesiydi. Yaşlı gözlerle ona hiçbir şey yapamıyoruz, neredeyse 7 yıldır hapislerde çürüyor diye Nazım'ı andılar. Zekeriya Bey de çok duygulanmıştı. O da Nazım'la hiç ilişkisini kesmemiş ve elinden geldiği ölçüde ona yardımcı olmaya çalışmıştı. İki eski dostun arasındaki bu dargınlık onu çok üzüyordu. Onları barıştırmak için ne yapabilirdi? Aklına şeytanca bir fikir geldi. Vala'ya, yahu Vala dedi. Haydi Nazım'a yiyecek bir şeyler gönderelim, yılbaşı hediyesi olur. Vala'nın gözlerinin içi güldü. Çok iyi fikir. Hemen gönderelim. Canım, biz hep gönderiyoruz, bu sefer de sen gönder. Yarın balık pazarında Dandrino'dan şöyle dolu dolu bir hediye sandığı yaptır ve Bursa Birlik Ambarı ile cezaevine yolla. Biz öyle yapıyoruz. Sandığı yaptırayım ama ben gönderemem. Ne yapalım öyleyse? Zekeriya Bey ve ötekiler yardım bekleyen gözlerle Müzeher'e bakarak. En iyisi bunu Müzeher yollasın dediler. Nazım nasıl olsa hediyenin Vala'dan geldiğini anlar. Kabul, korkacak değilim ya, yollaması benden. O akşam aralarında para topladılar. Herkes kesenin ağzını açarak bir şeyler verdi. Vala'ya da ertesi gün Dandrino'ya giderek sandığı doldurmak düştü. Nazım sandığın kapağında Müzeher'in adını görünce kolinin nereden geldiğini anladı. O gün Piraye'ye şunları yazdı. Vala'nın karısı, daha doğrusu Vala, bana bir sandık erzak yolladı. Tuhaf değil mi? Nazım Müzeher'in kim olduğunu biliyordu. Daha önce onu bir yerlerden tanıdığını düşündü. Akşam gazetesinde Orhan Selim adıyla yazı yazdığı dönemde Cemal Nadir de karikatür çiziyordu. Müzeher onun eşiydi. Evlilikleri pek uzun sürmemiş, boşanmışlardı. Nazım Bursa'da yatarken Vala'nın 1942 başlarında Müzeher'le evlendiğini duyunca Piraye'ye şöyle yazmıştı. Vala keratası Cemal Nadir'in karısıyla evleniyormuş. Bak İstanbul dedikodularını ben senden önce duyuyorum. Nazım'ın eski dostundan söz ederken Vala keratası demesi de küskünlükten uzak, sempatik bir davranıştı. Evet, Nazım bu hediyeden çok mutlu oldu ve hemen akşam gazetesi adresine Müzeher'e bir mektup yazarak teşekkürlerini bildirdi. Demek ki Nazım Vala'ya kin beslemiyordu. O sıralarda Vala'nın yeni bir romanı çıkmıştı. Vala bu kitabı Nazım'a gönderirken gençlik yıllarında Bolu'da birlikte yazdıkları bir şiiri gönül alıcı bir notla kitabın içine koydu. Şiir şöyleydi. Yıldızlarla ufka sarkan berrak dümdüz bir gece, saatlerce nasıl koşmak arzusunu verirse, senelerle mesafeler arkasına atılmak, fırlatılmak ihtiyacı içimizde uyandı. İstedik ki rengi biraz başkalaşsın göklerin, serin pınar başlarında dinleyelim bülbülü, Ayşeciğin örgülü saçını bağlayalım, acısıyla ağlayalım gurbet dolu hanların. Kitabın içindeki bu duygusal not Nazım'ı coşturdu ve hemen kaleme sarılarak Müzeher'e şunları yazdı. Kardeş, mektubunuzu ve Bala'nın romanını aldım. Fakat baş tarafına yazdığı 26 yıl önceki şiirimizi içim tatlı bir kederle burkularak okudum. Ben hala ve çok şükür o 26 yıl önceki çocuğun ve bu sefer 8 yıl süren hapislikte de senelerin ve mesafelerin arkasına atılmak, fırlatılmak arzusunu, rengi başkalaşacak göklerin hasretini çekiyorum. Hapislik sıhhatimden, uykumdan, iştahımdan bir şeyler aldı götürdü. Fakat neşemi her zaman iyimser ve insanlara güvenir tarafımın bir zerresini bile koparamadı. Bunu size içinde bulunduğum ruh haletini anlatmak için ve her şeye rağmen keyfimin yerinde olduğunu söylemek ve benim için üzülmeyesiniz diye yazıyorum. Sorup soruşturanlarıma ferade ferade selamlar. Vala'ya da çok selam. Saygılarımın kabulü temennisiyle. Nazım ayrıca Vala'ya da şunları yazdı. Vala, mektubunu bitirince bir ferahlık, rahatlık duydum. Hani Bolu'da bahçe gibi bir yere giderdik, yeşil bir yerde. Kendimi tekrar oradaymışım sandım. Bana şimdi öyle geliyor ki, gençlik denen hadiseyi Bolu'da yaşadım. Ve sonra artık bir daha genç olmadım, hep bugünkü gibiyim. Elbette bir gün karşılıklı oturup ömrümüzün muhasebesini yapacağız. Ama henüz çok erken. Ben kendi payıma henüz oturup soğukkanlılıkla muhasebe yapmayacak kadar hayatla ve insanlarla alakalıyım. Gözlerimden öperim. Artık aradaki buzlar çözülmüştü. Buzlar çözüldükten birkaç ay sonra Vala ile Müzeher Bursa cezaevine gittiler. Üçü de heyecan içindeydi. Nazım dostlarını müdürün odasında kabul etti. Nazım kostüm giymiş ve kravat takmıştı. Vala da, Nazım da çekingenlik içindeydiler ama birbirlerini görür görmez ikisinin de yüzünü bir mutluluk kapladı. Coşkuyla kucaklaştılar. Sanki birkaç hafta önce ayrılmış gibiydiler. İkisinin de gözleri sulandı. Cezaevi müdürü Tahsin Bey de onları böyle mutlu görmekten çok sevinmişti. Dostlarını evine davet etmiş gibiydi. Birbirinize kavuştunuz. Anlatacağınız çok şey vardır. Davetli misiniz? Öğle yemeğinizi buraya getirecekler, birlikte yersiniz. Ben sizi rahatsız etmem, diyerek odadan çıkmak istedi. Ama Nazım ve Vala kendisini ısrarla alıkoydular. Nereden başlayacaklardı konuşmaya? Önce ortak dostlarından söz ettiler. Sonra Vala Bağbali havasını anlattı. Sıra Nazım'ın son şiirlerine geldi. Hava iyice ısınmıştı. Nazım terliyordu. Önce ceketini çıkardı, sonra kravatını, sonra gömleğinin düğmelerini çözdü, daha sonra kollarını sıvadı, sonra da başladı şiirlerini okumaya. Vala ile Müzeher kendisini hayranlıkla dinliyorlardı. Saatler birbirini kovaladı. Müdürün odasına geçeli 4 saat olmuştu. Ayrılık zamanı çoktan gelmişti. Nazım, kardeşler dedi, bu sohbet burada böyle bitmeyecek. Bana gençlik günlerimi yeniden yaşattınız. Ne Galatasaray kaldı, ne Bolu, ne Bakü, ne Moskova. Elimden kurtulamazsınız artık. Vala, iyi ya dedi, ben bir hafta izinliyim. Yazılarımı gazeteye buradan gönderirim. Bursa'da olduğumu Enis Tahsin Bey, yazı işleri müdürü de biliyor. Hilali de, Bursa'da kalırız. Savcılıktan izin aldığımız sürece birlikte oluruz. Tahsin Bey, elbette, burasını kendi eviniz biliniz. İstediğiniz kadar sizi bu odada baş başa bırakırım. Yaşadık öyleyse. Nazım konuklarını üst kattaki odasına götürdü. Burası pencereleri demir parmaklıklı, sevimsiz bir odaydı. Nazım pencereye saksılar koymuştu. Bir köşede karyolası ve 2 iskemle duruyordu. Ufak bir masa üzerine de daktilosunu yerleştirmişti. Vala, demek yazılarını bu makineyle yazıyorsun, dedi. Valacığım, bu makineyi ben 1943 başlarında 50 liraya almıştım. Makine 1913 modeli, yani tam 30 yıllıktı. O da benim gibi sağlam çıktı, daha uzun yıllar işe yarayacak. Önceleri ayda 10 liraya makine kiralıyordum, bana çok pahalıya geliyordu. 3 yıldır bir makine sahibiyim, kiralamaktan kurtuldum. Duvarda bir Avrupa haritası asılıydı, üzerinde ok işaretleri vardı. Nazım, 2. Dünya Savaşı'nı bu haritadan izlemiş ve Almanların kaçtıkları yerlere işaretler koymuştu. Vala anlattıkça Nazım, hayretler içinde onu dinliyor ve Vala'nın belliği onu şaşırtıyordu. Benim belliğim dehşetli zayıftır. Bende kahrolası bir hafızasızlık vardır. Ayrıntı hiç aklımda kalmaz. Halbuki bazen ne kadar güzel şeydir. Vala ne olur aklına geldikçe benim eski yazılarımdan hatırladıklarını Müzehre anlat, o da not etsin. Bunlar çok güzel günlerimizi hatırlattığı için bana çok değerli geliyor. Sonra o yazıları bana gönderirseniz hiçbir hediyeye sevinmeyeceğim kadar sevineceğim. Sonra sıra eski dostlara geldi. Bunların arasında Mehmet Ali Cimcoz ve Adalet Cimcoz vardı. Nazım şöyle diyordu. Adalet benim vefalı arkadaşımdır. Bugünlerde mektup yazmaz oldu. Daha doğrusu mektuplarıma cevap vermiyor. Onun sohbetine doyum olmaz. Lütfen kendisine keyfimin, neşemin, ümidimin, yaşam aşkımın dolu dizgin devam etmekte olduğunu söyle. Mehmet Ali de benim en vefalı dostlarımdan biridir. Beni hiç ihmal etmemiş, her derdime koşmuştur. Nazım, Adalet Cimcoz'u ve kardeşi Ferdi Tayfur'u İpek Film'de çalışırken tanımış, ikisini de çok yetenekli bulmuş, onlarla yakın dostu olmuştu. Adalet'in dublajlardaki sesine de bayılırdı. Adalet her yıl cezaevine bir sandık dolusu giyim eşyası gönderir, Nazım da onları mahkumlara dağıtırdı. Mehmet Ali Cimcoz'un MİT'le ilişkisi olduğu yolunda bir zamanlar dedikodular çıkmıştı. Nazım bu söylentilere fena içerliyordu. Onlar benim çok güvendiğim arkadaşlarımdır. İkisinden de hiçbir kötülük görmedim, onlara her zaman güvenirim diyordu. Mehmet Ali Cimcoz, Sabahattin Eyüboğlu'nun da yakın arkadaşıydı. Birlikte çeviriler yapmışlardı. Sabahattin de Fransa'da bulunduğu sıralarda Nazım'ın şiirlerini Fransızca'ya çevirip dağıtıyordu. Bu şiirleri Paris'e gizlice Adalet götürüyordu. Nazım onların bu yardımını asla unutamıyordu. Adalet kocasına ve Nazım'a çok düşkündü. Zaman zaman ikisine de bir ana şefkati gösteriyor ve bu yüzden Nazım Adalet'e anamız diyordu. Nazım, Bedri Rahmi'nin de bende özel bir yeri vardır dedi. Bir süre önce Eren'le birlikte beni görmeye geldiler. çok sevindim. Bedri'nin resimlerini de şiirlerini de çok beğenirim. Son günlerde burada boncuklu çanta yapmayı düşündüm. Resimleri Bedri çizecek, Adalet de bunları İstanbul'da satacaktı. Geçenlerde birkaç resmi Bedri'ye yolladım. Hiç ses çıkmadı. Benim resim yapmama icazet vermiyor mu acaba? Abidine de bir iki çizgi yollamıştım. Belime hakkaklık peştemalı. Ressamlık belgesi bağlamasını rica ettim. Ondan da ses çıkmadı. Anlaşılan biz 50'sinden sonra ressamlar loncasına çırak bile olamayacağız. Ayaküstü konuşmalar uzadıkça uzuyordu. Nazım daha sonra onlara dokuma tezgahlarını gezdirdi ve neler dokuduklarını büyük bir keyifle anlattı. Ziyaret saatleri çoktan dolmuş ama gardiyanlar ağızlarını açıp tek kelime söylememişlerdi. Akşamüstü saat 5'te demir kapının önünde kucaklaştılar. Üçü de bu buluşmanın mutluluğu ve ayrılışın hüznü içindeydi. Bu ilk ziyaretin ardından Vala ile Müzeher 6 gün üst üste cezaevinden hiç ayrılmadılar. Nazım özgürlüğe kavuşmuş gibiydi. Cezaevi sohbetlerinde her gün yeni konular ele alınıyordu. Gündemdeki şairler ve yazarlar da vardı. Nazım yıllardan beri cezaevinde olduğu halde genç sanatçıları titizlikle izliyordu. Bu konuda valalara şunları söyledi. Gençlerin içinde çok beğendiğim şairler var. Hepsinin ismini aklımda tutamıyorum. Ama şiirlerini pek beğeniyorum. Şöyle aklımda kalanları sıralayayım. Dinamo, Suat Taşer, Rıfat Ilgaz, A. Kadir, Orhan Kemal, Cahit Irgat, Orhan Veli ile benim teyzezade Oktay Rıfat iyi şair olarak işe başladılar ama sonra durakladılar. Celal Sılay denilen şair daha bilgili olsaydı, şarlatan bir çevreye düşmeseydi iyi bir şair olurdu. 20. yüzyılda ve özellikle bizim memlekette hassasiyet, şıp diye kapma yani kapkaççılık bir insanı gerçek anlamda şair yapmaya yetmez kanısındayım. Nazım bir süre sustuktan sonra Müzeher'e şöyle dedi. Müzeher kardeşim, sen genç şairlerimizin çoğundan şikayetçisin. Haklısın. Artık genç sayılmayacak şairlerimizin büyük bir kısmı kellim kellim la enfa okuyorlar. Yani benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Ma mafi, başka türlü de olamazdı. Sosyal şartlar ve şahsi cehaletler bunu gerektiriyor. Gerçek şair dediğin bizim Mevlana'dan, Yunus Emre'den, Fuzuli'den, Nedim'den, Tevfik Fikret'ten, Yahya Kemal'den, Ahmet Haşim'den tut da Shakespeare'e, Goethe'ye, Hugo'ya, Baudelaire'e, Pushkin'e, Mayakovski'ye, Yesenin'e, Aragon'a filan kadar hepsinin güçlü felsefe sistemleri, sosyoloji görüşleri, hiç olmazsa sezişleri vardır. Yeni şairler ise bundan tamamen yoksun. Böyle bir şeye sahip olduklarını sananların bilgileri de ancak bulaktan dolma. Şiir de öteki güzel sanat şubeleri gibi bilim ister. Şairin alim olması şart değildir ama cahil olmaması şarttır. Elbette ki şiirin içinde resim, müzik, mimarlık, heykeltıraşlık unsurları olmalı. Ama bunlar eninde sonunda biçim sorunlarıdır. Her kafiyeli bezinli söz şiir midir? Hayır, değildir. Ama bezinsiz, kafiyesiz söz de şiir değildir. Şiir, haydi hagara gort, dobra dobra konuşalım. Bu büyük sorumluluk isteyen bir iştir ve sergüzeşte atılmak demektir. Bu işi ancak geniş soluklu, %100 inançlı, hudutsuz seven, dövüşen, aklı başında, karınca gibi çalışan ve görüş alanı kartalınki kadar geniş insanlar başarıyla sona erdirebilir. 19. yüzyılda Fransa'da şair olmak kolay şeymiş ama Rönesans devrinde İtalya'da şair olmak çok zor şeymiş. Bugün de hem dünyada hem bizde bir Rönesans devri yaşıyoruz. Bundan dolayı şairlik şimdi kolay iş değil. Vala sordu. Sen Yahya Kemal'i çocukluğundan beri çok iyi tanırsın. Ben de öyle. Şimdi onun hakkındaki düşüncen nedir? Ben mısra düzmek hünerinin tekniğinde ondan çok faydalanmış bir insanım. Yahya Kemal Bey inşallah çok daha uzun yıllar yaşar. Ben ondan çok önce öleceğimi sanıyorum. Fakat ne yalan söyleyeyim, Yahya Kemal Bey'den belki çok önce de olsa hapishanede ölmeyi, rakıdan ölmeyi tercih ederim. Sait Faik için ne diyorsun? Sait Faik'in sarhoşluğuna üzülüyorum. Yazık. Ma mafih, onun eninde sonunda böyle bir akıbeti yuvarlanacağı belliydi. Şahsen şöyle bir tanıdığım Sait Faik'i, sanatı bakımından hem severim hem kızarım. İstidatlı, gelecek vadeden bir yazardır. Bir kusuru vardır, bence yazdıklarında dengesizdir. Halbuki bütün sanat eserlerinde bence dengeli olmak şarttır. Şimdi oğlanı sarhoşluktan kim kurtarır? Yazık. Rakı kadehinde cidden değerli bir sanatçıyı da kaybediyoruz. Nazımcığım, biliyorsun Cemal Nadir'i geçenlerde kaybettik. İkimiz de akşamda onunla birlikte çalıştık. Müzeher'le de bir yıl evlilikleri oldu. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Söyleyeyim. Rahmetliyi pek sevmezdim. Daha doğrusu rahmetli benim üzerimde gayet cansız, silik, ihtirassız bir insan tesiri bırakmıştır. Bir ara karikatürlerinden hoşlandım, sonra o da geçti. Onun gözü kapalı taşralı hasisliği, para hırsı beni hiç de ilgim olmadığı halde ona karşı soğuk davrandırmış. Bu kadar söyleyeceğim. Nazım, sen elbette bütün saydığın sanatçıların çok üstündesin. Seni yaptığını hiç kimse yapmadı. Sen peygamber gibi bir adamsın. Yahu sen ne diyorsun vala? Bilmiyor musun? Ben böyle laflardan hiç hoşlanmam. Ben kendimde hiç de böyle bir üstünlük görmüyorum. Vallahi tevazu değil. Bak iş nerede? O mübarek zatlar meslekleri icabı genelde egoisttirler. Kendilerinde hiçbir kusur, kabahat, zaaf görmezler. Kendileri her türlü hatadan arınmışlardır. Baştan aşağı zaaflarla, kusurlarla sakat insanların ıslah işini omuzlarına yüklendiklerine inanırlar. Halbuki bendeniz, bütün kusurları ve kabahatleri, zaafları ve kepazelikleriyle bir 20. yüzyıl insanıyım. Kusurlu olduğumu gayet iyi bilirim. Kusurlarımı ve zaaflarımı yenmek için kendi kendimle mücadele halindeyim. Bundan dolayı da diğer insanların kusurlarını, zaaflarını anlarım, hoş görürüm. Bu kusurlar ve zaaflar insanın kendi şahsına kötülük ettiği müddetçe zararsız şeylerdir. Ancak bunlar şu veya bu surette hayatın akışı üzerinde etkili olmaya başlarlarsa bazen sahiplerini bile yok eder. Yani kısacası kardeşiniz Nazım Hikmet de günahkar bir kuldur. Günahlarının bilincindedir. Bu yüzden başka günahkar kullara karşı şefkatlidir. Çünkü onlara karşı şefkatli olmak kendine karşı da şefkatli olmak demektir. Şaka bir tarafa, birkaç kusurum var ki dehşetli içerliyorum onlara. Mesela hala çabuk heyecanlanıyor, sinirleniyor, bağıra çağıra konuşuyor, karşımdakinin sözünü kesiyorum. Bu yine nispeten ufak günah, büyükleri de var ama sen papaz olmadığına göre ben günah çıkarmak niyetinde değilim. Vala'nın cezaevi ziyaretleri hep böyle tatlı konuşmalarla geçiyordu. Nazım da onların gitmelerini hiç istemiyordu. Bir gün konu filmlerden açıldı. Nazım'ın takma adlarla ipekçilere senaryolar hazırladığını bilmeyen yoktu. Bu filmler çok büyük ilgi görüyor, aylarca sinemalarda oynanıyor ama Nazım bunlarla hiç övünmüyordu. Filmciliğin ilerlemediğinden her zaman yakınıyordu. Müzeher bu konuyu açarak Nazım'a düşüncelerini sorunca aldığı yanıt şu oldu. Müzeher kardeş, bizde filmcilik ilerlemiyorsa sosyal sebepler bir yana, sebep ne teknik, ne aktör, ne rejisör, ne sermaye noksanlığındadır. Bütün mesele, film çevirmek isteyen sermayedarların Amerikan, İngiliz, Fransız filmlerini örnek almalarıdır. Halbuki biz eldeki teknikle, personelle, parayla gerçekten güzel filmler çevirebilirdik. Yeter ki Türk türü filmin olanaklarıyla nasıl film yapılması gerektiğini düşünelim. Biz bol tabiat manzaralı, gerçekçi, sanat yanına önem verilen, profesyonel aktörü az, yerinde seçilmiş insanları çok, ve cidden edebi değeri olan senaryolar işleyen filmler çevirseydik, hem film iş yapardı, hem de memlekette film çevirmek işi ilerlerdi. Hep aynı aldanışa düşüyoruz. Dışarının muazzam tekniğe, bebek kadına, muhteşem palavraya, dekora, baygın gözlü Jean Premier'e dayanan göz kamaştırıcı filmlerini taklide kalkıyoruz. Bizde o imkanlar olmadığı için film kepazelik bir şey oluyor. Halk bunu bir tutuyor, iki tutuyor, sonra artık yutmaz oluyor. Amerikan filmini halka yutturan imkan bizde olmadığına göre, yutturmaktan vazgeçip samimiyetle, ustalıkla iş yapsak, halkı Amerikan filminin kepazeliğinden kurtarmış olurduk. Asıl dava, bana senaryo yazdırılırken benden ne operet, ne melodram, ne kepaze macera konusu değil, ciddi, gerçekçi, ağırbaşlı ve tek kelimeyle altına imzamı koyabileceğim senaryo istemeleridir. Şimdiye kadar bana yazdırdıklarının altına 1 milyon lira verseler imzamı koymam. Ve hatta bunlara yazdığımı bile inkara hazırım. Peki senin senaryolarını değiştirdikleri hiç oluyor mu? Senaryoları bizim stüdyolarda ne hale soktuklarını çok iyi bilirim. Kepazeliktir. Bizim filmlerin kusurlarından biri de nabızlarının atışındaki hastalıktır. Bazıları ölü nabzı gibi atar, bazıları bir yükselir, bir düşer, yani tempo diye bir şey yoktur. Bu hususta kabahat, montajcılık diye bir yan mesleğin varlığından haberimizin olmamasıdır. Hafta sonunda Vala ile Müzeher Bursa'dan ayrıldılar. Ama akılları orada kaldı. Nazım'ı kurtarabilmek için yapılacak hiçbir şey yoktu. Tek umut seçimlerdeydi ama seçimlere de daha çok zaman vardı. Eski dostlar yine sürekli mektuplaştılar. İleride Nazım'ın iş dünyasını tanımak isteyenler için bu mektuplar en büyük kaynak olacaktı. Vala Nazım'la barıştıktan sonra dostluk anılarının etkisinden kurtulamıyor ve eski dostunu aklından hiç çıkaramıyordu. Acaba Nazım gençlik yıllarının hiç özlemini çekiyor muydu? Yeniden o yıllara dönse yaşamına nasıl bir yön verirdi? Hiç pişmanlık duyduğu davranışları olmuş muydu gibi sorular onu uzun uzun düşündürüyordu. Bir gün akşamda yazılarını bitirdikten sonra Kadıköy'e geçmek için köprüden iskeleye doğru giderken düşüncelerini iki dizeye döktü. Eve varınca bunları not etti ve Nazım'a iletti. "Ben bunları yazdım, eskiden yaptığımız gibi onları sen tamamla," diyordu. Yazdığı iki dize şöyleydi: "Ben, beni bir daha ele geçirsem, abi hayat içersem demiyorum." Nazım birkaç gün sonra bu iki dizeye şu dizeleri ekleyip Vala'ya gönderdi: "Kapılar bir daha açılsa, ben bu haneye bir daha girsem, yaşardım böyle kanrevan içinde, yine böyle aşk ile sersem, ben beni bir daha ele geçirsem." Vala böylece Nazım'dan istediği yanıtı almış oldu. Yani Nazım gençlik yıllarını ele geçirse, yine Nusret'i, yine Lena'yı, yine Piraye'yi, yine Semiha'yı severdim, yine devrimcilikten vazgeçmezdim demiş oluyordu. Fransa'nın işgal döneminde 1943'te Almanların kurşuna dizdiği devrimci şair ve yazar Gabriel Peri de ölümünden önce "yeniden başlamak gerekseydi yine aynı yolu izlerdim" anlamına gelen şu sözleri söylemişti: "Esti jetet refer, je referais je çemin." Yine Ahmet Emin Yalman. Ahmet Emin Yalman o günlerde Nazım için bir af kampanyası hazırlığı içindeydi. Yalman'ın niyeti Nazım'dan pişmanlığını, aldandığını, komünistlikten vazgeçtiğini belirten bir demeç almaktı. O zaman bütün kapıların açılacağını umuyordu. Ağustos sonlarında bu amaçla Nazım'ı savunan bir başyazı yazdı. Vala bunu çok olumlu karşıladı. Nazım ise buna büyük tepki gösteriyor ve Vala'ya şöyle diyordu: "Bir hali mahzun bir ruh hali içindeyim. Yalman'ın yazısının seni o kadar heyecana düşürmüş olmasından keder duydum. Demek ki güzelim memleketimde namuslu bir insanın namuslu olduğunu, bir insanın haksızlığa uğradığını yazabilmek senin tabirinle davudane bir iştir. Memleketini ve Türk halkını seven bir yurttaş için ne hazin şey değil mi? Öte yandan Ahmet Emin Bey bana benim kendisine söylemediğim bazı şeyler söyletmiş. Bunu niçin yapmış bilmiyorum. Makalenin ikinci yanını anlamayacak kadar eşek değilim. Hacir, kısıtlılık hali altında bulunmasaydım, derhal tekzip ederdim. Bundan dolayı öfkelenmemeye çalışmaktan başka elimden bir şey gelmiyor. Müzeher'in güzel hatırını kırdığım için, yani Emin Bey'e teşekkür mektubu yazmadığım için affımı dilerim. Yalman o yazıyı yazmasaydı, belki kendisine mi teşekkür olurdum. Deli misin diyeceksin, hayır. Bazen lüzumundan fazla akıllıyım. Vasiye muhtaç olmayacak kadar akıllı." Nazım hızını alamamıştı. Bir süre sonra Vala'ya bir mektup daha yazdı. Mektubun bir bölümü şöyle: "Ahmet Emin Bey, benim kanunsuz yere 12 yıldır hapiste yattığıma ya inanmıştır ya inanmamıştır. İnanmışsa Yalman kanunsuzlukların bütün memlekete zararı dokunur diye o makaleyi yazmıştır. Bu bir. İkincisi de şu: ben savcıya vicdani kanaatimin, yani ideolojimin ne olduğunu söylemiştim. Bunu gizleyecek miyim? Herhangi bir inanç yasalara göre fiil haline gelmeden suç sayılır mı? Gelelim üçüncüsüne. Ahmet Emin Bey ya tahliye edilince yeniden komünist faaliyetine geçerse," demişler. Ne tuhaf şey. Bana cezayı verirlerken de böyle demişlerdi. Şimdi işlenmiş suç yok ama gelecekte yapılması muhtemel bir suç var. Emin Bey de aynı şeyi söylüyor, değil mi? Farz et ki Emin Bey'in kuşkusu gerçekleşti. Ondan hesap mı soracaklar? Yahu bir avukat adam öldürme suçuyla sanık bir yurttaşın adam öldürmediğini kanıtlayıp hapisten çıkarsa, sonra o adam katil olsa bundan avukata ne? Benim daha senelerce içeride yatılmam, belki de hapishanenin birinde kakırdamam mı isteniyor? Ah kardeşim, kanuna göre %1 suçum olsaydı sorun yoktu. Neylersin ki o da yok. Bundan dolayı bu safhaya ulaşmış olduk. Uzun lafın kısası, vatan millet sağ olsun." Bu mektuptan birkaç gün sonra da Nazım, Müzehir'in ricalarına dayanamayıp Emin Bey'e bir bayram tebriği yollamaya karar verdi ve bunu Müzeher'e şöyle bildirdi. Müzeher kızım, senin hatırın için çiğ tavuk yerim. Bu seferlik tavuğu biraz kaynatıp yiyeceğim, yani Emin Bey'e bir bayram tebriği göndereceğim. Kendisinin ve bayanının bayramlarını tebrik edeceğim. Kendisi buraya gelirse onu her zamanki gibi medeni bir insanın davranacağı bir şekilde karşılayacağıma emin ol. Yahu siz de beni bir yeniçeri yapıp çıktınız. Onun için pot kırarım falan diye üzülme sakın. Muaşiret adabını bilen insanım. Sana bir şey daha söyleyeyim. Ömrümün geri kalan kısmını dışarıda geçirmeyi, mesela tramvaya, vapura binebilmeyi, sevdiğim insanlarla iki çift lakırda edebilmeyi canım çok çekiyor. Kaç gündür yine kupkuru bir ağaç gibiyim. Senden mektup geldi, hemen yeşerdim. Dışarıda özgürlüğe kavuşursam, Türk diline layık şeyler yazabileceğime inanıyorum. Hani beni el birliğiyle hapisten çıkarabilseniz çok sevineceğim. Bayram tebriğinin gazeteye ulaşmasından birkaç gün sonra Ahmet Emin Bey, eşi Rezan Hanım, onun kardeşi Sinan Korle ve şair Behçet Kemal Çağlar cezaevine gittiler. Emin Bey, Nazım'ın o sert konuşmasını çoktan unutmuştu. Nazım da Yalman'ın o başyazısı üzerinde hiç durmadı. Sıcak bir dostluk havası içinde konuştular. Yalman yakın zamanda yani 2 yıla kadar hakkın yerini bulacağına ve Nazım'ın onca yıllık cezayı çekmeden özgürlüğe kavuşacağını müjdeledi. Nazım bu müjdeye sevinsin mi, üzülsün mü? Müzeher Nazım'ın hep aşağıdan almasını öneriyordu. Yani esnek davranırsa bütün kapılar açılacak sanıyordu. Nazım bu yüzden Müzeher'e içerlemeye başladı ve ona şunları yazdı. Müzeher kızım, hapisten kurtulabilecekken, kurtulmazsan seni dünyada affetmem. Ben artık senin için yok olacağım, bunu bildiriyorum, diyorsun. Ulan bre kızım, sen benim için nasıl yok olursun? Bu ne mene laftır, buna düpedüz şantaj derler. Benim için yok olmak senin elinde mi? Oh ne kolay şey, şu kadın milletinin en akıllısı bile işte böyledir. Zannederler ki yok olmak, var olmak, sonra tekrar yok olmak kendi ellerindedir. Var olmak, yok olmak hiçbir zaman tek taraflı bir operasyon değildir iki gözüm. Mamafi, bugün ziyaretime gelmek kibarlığında bulunan Ahmet Emin Bey'e öyle kibar, öyle efendi efendi konuştum ki sen de dinlesen bayılırdın. Bir de bana patavatsız, huysuz herif dersin. Patavatsız, huysuz herif olmadığımı bugün ispat ettim. İşte ben artık gayet nazik, aklı başında, ağzından çıkanı kulağa duyan bir insan oldum. Şimdi siz de bu akıllı uslu adamı bir an önce buradan çıkarın bakalım. Bu yazışmalardan kısa bir süre sonra Vatan'ın avukatı Mehmet Ali Sebük, Nazım'la görüşmek için Bursa'ya gitti. Kendisinden bir vekaletname isteyecekti. Mehmet Ali Sebük, o yılların ünlü bir avukatıydı. Yazar Fazıl Ahmet Aykaç'ın da damadıydı. Oysa Nazım'ın başka avukatları vardı. Örneğin her davada Nazım'ı heyecanla savunmuş olan İrfan Emin. O dururken Nazım'ın Mehmet Ali Sebük'e vekalet vermesi İrfan Emin Bey'e karşı saygısızlık olmaz mıydı? Bu konuyu İrfan Emin Bey'e açtı. O da Nazım kardeşim dedi. Mehmet Ali Sebük'e vekaletname vermekten hiç çekinme. Madem ki şimdi Emin Bey senin kurtulman için bu işe dört elle sarılıyor. Bırakalım bir denesin bakalım. Onun her çevrede yakın dostları vardır. Belki başarılı olur. Senden çok rica ediyorum. Hemen Sebük'e vekaletname ver. Nazım Mehmet Ali Sebük'ü gayet iyi karşıladı. Durumunu anlattı. Kendisine gerekli belgelerle birlikte vekaletnameyi de verdi. Sebük, Nazım'ı dikkatle dinliyor, notlar alıyor ve ona yapılan bu haksızlığa isyan ediyordu. Nazım'a şunları söyledi. Ben davanızın haklılığına %100 inanıyorum. Size büyük bir haksızlık yapılmış ve hukuk ilkeleri eşine rastlanmayacak bir şekilde çiğnenmiştir. Önümüzdeki ayın içinde, yani Ocak ayında yapılan bu adli hatayı belirten bir dilekçeyle meclise başvuracağım. Bir de sırf yasal bakımdan olayı inceleyen bir broşür hazırlayarak bunu milletvekillerine dağıtacağım. Sabırla bekleyeceğiz. Nazım durumdan pek umutlu görünmüyordu. Bu başvurudan bir sonuç çıkmayacağına emindi. Özgürlüğe kavuşacağından %1 umudu yoktu. Yanılmış olmayı istiyordu ama tahminleri şimdiye kadar hep doğru çıkmıştı. 15. ayrımın sonu, sayfa 197.